Ayrım 14, Vatikan'ın zindanları, André Gide, sayfa 170. 5. kitap, La Focudio. There is only one remedy. One thing alone can sure is from being ourselves. Yes, strictly speaking, the question is not how to get sure, but how to live. Joseph Conrad. 1. La Focudio, Julius'un aracılığıyla noter önünde müteveffa Juste Agunor de Baraglioğlu'nun kendisine bıraktığı 40 bin liralık gelirin sahibi olduktan sonra en büyük kaygısı bunu dışarıya belli etmemek olmuştu. Kendi kendine, belki kabın kacağın altın olacak ama gene aynı yemekleri yiyeceksin, demişti. Bundan böyle kendisi için yemeklerin tadı değişeceğini bilmiyordu daha ya da dikkat etmiyordu. Hiç değilse iştaha karşı savaşmakta da oburluğa gereksinimlerle sıkışmadığı için direnci gevşiyordu. Benzetmeye başvurmadan konuşalım, soylu yaratılışta olduğundan hiçbir davranışını yokluğa göre ayarlamamıştı. Şimdi şeytanlık olsun, oyun olsun diye zevkini çıkarana ye tutma zevkiyle davranabilirdi. Kont'un isteğine uyarak yas tutmamıştı. Gardırobunu doldurmamak için son amcası Marquis de Gustavus'un giydiği yerlere gittiğinde küçük düşürücü bir terslik bekliyordu buralarda kendisini. Marquis'in adını söyleyince terzi onun ödemeyi ihmal ettiği için birkaç fatura çıkardı. La Focudio dolandırıcılıktan nefret ederdi. Bu hesapları ödemeye gelmiş gibi davrandı. Yeni giysilerin parasını da peşin verdi. Ayakkabıcı da aynı serüven geldi başına. Gömlekçiye gelince La Focudio başka bir gömlekçiye başvurmanın daha akılcı bir davranış olacağını düşündü. Ah Grevis amca, adresini bir bilseydim onun. Faturaları ödenmiş olarak göndermek bir zevk olurdu diye düşünüyordu La Focudio. Bunu küçümsemesine yol açardı bu ama ben Garaglioğlu'm. Bundan böyle gönlümden çıkarıyorum seni, alçak marki. Hiçbir şey Paris'te tutmuyordu onu. Başka bir yerde de tutmuyordu. Her gün mola vere vere İtalya'dan geçerek Brindisi'ye gidiyor, burada Java'ya gitmek üzere bir Leo'da binmeyi düşünüyordu. Kendisini Roma'dan uzaklaştıran trende yapayalnızdı. Hava sıcaktı ama dizlerin üzerine yanlamasına çay rengi yumuşak bir yol battaniyesi atmıştı. Battaniye üzerine kül rengi eldivenli ellerini seyretmekten zevk alıyordu. Giysinin yumuşak, yumuşağımsı kumaşı arasından bütün mesameleriyle huzuru içine çekiyordu. Hemen hemen yüksek ama ak kolalı yaka boynunu sıkmıyor, boynundan kıvrımlı gömleği üzerine kravatı tunç renkli bir atkı halinde kör yılan gibi iniyordu. Derisi içinde rahat, giysiler içinde rahat, botlar içinde rahat buluyordu kendini. Eldivenlerinin alageyik derisinden yapılmıştı botları, bu yumuşak hapishane içinde ayağı geriliyor, bükülüyor, yaşadığını duyuyordu. Kunduz derisinden şapkası gözlerinin üzerine düşmüştü. Onu görünümden ayırıyordu. Ardıç ağacından bir küçük pipa tüttürüyor, düşüncelerini kendi akışlarına bırakıyordu, düşünüyordu. İhtiyar kadın başının üstüne küçük, ak bir bulut, bugün yağmur yok diyerek bana bulutu göstermişti. Torbasını kendi omuzlarıma yüklendiğim gibi ihtiyar kadın, aklına esmişti de Bologna ile Florence arasında Apennines yolunu 4 günde yürüyerek geçmişti. Cavicloje'de yatmıştı. Bayırın tepesinde öptüğüm Cavicloje papazının iyi davranış dediği şeylerden bu da. Ama o kirli, o buruşuk deriyi parmaklarım arasında duyunca gırtlağını da sıkabilirdim elim titremeden. Ah nasıl da okşuyordu ceketimin yakasını, tozunu almak için. Fıklio mio corino diyerek. Sonra hala ter içinde o büyük kestane ağacının gölgesine, üstelik bir sigara bile tüttürmeden yosunların üzerine uzandığım zaman o büyük sevinç nereden geliyordu? Bütün insanlığı kucaklayabilecek kadar geniş buluyordum kollarımı. Boğmak için belki de. İnsan yaşamı ne kadar az şey. Göze alınabilecek güzel bir yiğitlik fırsatı çıksa, rahatça tekliğe atardım kendimi. Gene de dağcı olamam, havacı olamam. Şu odasına kapanmış Julius ne öğütlerdi bana acaba? Elimden alınmış olması üzücü. Bir kardeşim bulunması hiç de fena olmazdı. Zavallı Julius, yazanlar öylesine çok, Okuyanlar öylesine az ki. Bir gerçek bu. İnsanlar gittikçe daha az okuyorlar. Kendime göre ölçecek olursam ötekinin dediği gibi. Bu bir yıkımla bitecek. Güzel bir yıkım, dehşete batmış. Kaldırıp atacaklar basılmış yazıyı. En iyinin en kötüyle bir araya gelmemesi bir mucize olacak. Ama ben gırtlağını sıkmaya başlayınca ihtiyar kadın ne derdi bunu bilmeli. Şöyle olsa ne olurdu bunu tasarlarız. Ama ufacık bir aralık kalır her zaman. Hiçbir şey sanılabileceği gibi olmaz. Beni bir şeyler yapmaya zorlayan da bu ya. O kadar az oluyoruz ki, olabilecek her şey olsun, ben yaratılışı böyle açıklıyorum. Olabileceğin tutkunu, devlet olsam kendimi hapsettirirdim. Bologna Post Restoran'dan kendimmiş gibi istediğim mektup, şu M. Mascovart Flamande mektubu pek de öyle şaşırtıcı bir şey değildi. Geri yollama çabasına değen hiçbir şey yok içinde. Allah'ım, valizlerini karıştırma isteği uyandıran insanlara ne kadar rastlanıyor. Oysa ki şöyle bir sözcük, böyle bir davranışta bize garip bir tepki göstermeyecek insan pek az. Ne güzel bir kukla koleksiyonu. Ama iplikler fazla belli. Sokaklarda kaba saba insanlara rastlanmaz oldu. La Facoudio diyor, sorarım size. Bu maskaralı ciddiye almak dürüst bir adama yaraşır mı? Hadi bakalım. Basıp gidelim, vakittir. Yeni bir dünyaya doğru kaçıyoruz. Toprağa, çıplak tabanımızın izini çıkararak Avrupa'dan ayrılalım. Borneo'da ormanların derinliklerinde geri kalmış bir antropitek. Antropitek insanlığa ilk ataları sayılan düşsel yaratıklar. Varsa olası bir insanlığın kaynaklarını aramaya çalışırız orada. Protus'u yeniden görmek isterdim. Hiç kuşkusuz Amerika'ya kırmıştır. Yalnız Chicago vahşilerini beğenirdi. Öyle söylerdi. Bu kurtlar benim gönlümce şehvetli değil. Kedi yaratılışlıyım ben. Geçelim. Kobik Loko papazı çok yufka yürekliydi. Çocuğun ahlakını bozacak yapıda görünmüyordu öyle. Bundan sakınıyordu kuşkusuz. Seve seve arkadaş ederdim onu kendime. Papazı değil. O da sorulur mu? Küçüğü. Bana bakan gözleri ne güzeldi. Benim bakışım onunkini ne kadar kaygıyla arıyorsa, onunki de benimkini öyle kaygıyla arıyordu. Ama hemen çeviriyordum ben gözlerimi. 5 yaş bile yoktu aramızda. Evet, 14-16 yaşlarında fazla değil. Ben bu yaşta neydim? Özlem dolu bir stripling. Onunla karşılaşmak isterdim bugün. Fabi ilk zamanlarda bana tutkunluk duyduğu için pek şaşkındı. Bunu anneme açıklamakla iyi etti. Ondan sonra daha bir hafifledi yüreği. Ama ölçülü davranması ne kadar kızdırırdı beni. Daha sonra Aarhus'ta, çadırın altında ona bunu anlattığım zaman çok güldüktü. Seve seve görmek isterdim onu bugün. Ölmüş olması üzücü. Geçelim. Doğrusunu söylemek gerekirse ben papazın hoşuna gitmemek istiyordum. Hoş kaçmayacak bir şeyler arıyordum ona söylemek için. Hoş şeylerden başka bir şeyler bulamadım. Çekici baştan çıkarıcı görünmemek için ne kadar güçlük çekiyorum. Taze ceviz kabuğu süremem ya yüzüme. Karola böyle yapmamamı öğütledi. Sarımsak da yiyemem doğrusu. Eh, bu zavallı kızı düşünmeyelim artık ha. Hazlarımın en bayağısını ona borçluyum. O, bu garip ihtiyar neden çıktı böyle? Koridorun kapısından profesöre içeri girmişti. Florosoro, Frosinone istasyonuna kadar yalnız yolculuk etmişti kompartmanında. Trenin bu duruşunda orta yaşlı bir İtalyan binmişti vagona. Karanlık bakışlarla kendisini gözetlemeye başlamış. Frosinone de bunu görünce çabucak kirişi kırmak istemişti. Komşu kompartmanda La Facoudio'nun genç inceliği onu çekti. Ah, sevimli delikanlı, daha çocuk neredeyse diye düşünüyordu. Tatile çıkmış olmalı, ne güzel giyinmiş, bakışı saf. Sakınmaktan kurtuldum da ne kadar rahatladım. Fransızca bilseydi seve seve konuşurdum onunla. Kapı yanındaki köşeye karşısına oturdu. La Facoudio kunduz şapkasının ucunu kaldırdı. Donuk görünüşte ilgisiz bir bakışla seyretmeye başladı onu. Şu pis herifle benim aramda ortak olan ne var diye düşünüyordu. Kendini pek uyanık sanıyor diyeceği gelir insanın. Ne diye gülümsüyor bana böyle? Kendini öpeceğimi mi sanıyor? Morukları hala okşayabilecek kadınlar bulunmasına olanak var mı? El yazısını ya da matbaa yazısının tersinden ya da saydamlaştırarak ardından aynada ya da kurutma kağıdının üzerinde rahat rahat okuyabileceğimi öğrense pek şaşardı kuşkusuz. 3 aylık bir çalışma, 2 yıllık da çıraklık, bütün bunlar da sanat aşkı. Kadio yavrum, bir sorun var, yazgıda bir delik açmak. Ama neresinden? Bak, kaşu ikram edeceğim ona. İster kabul etsin, ister etmesin. Hangi dille ettiğini görürüz. Garozio, garozio dedi profesöre, almadı. Bu yaban domuzda bir şey yapılmaz. Uyuyalım diye düşünüyor La Facadio elinde olmadan. Kunduz derisi şapkasını gözlerinin üzerine indirerek bir çocukluk anısını düşüne dalmaya çalışıyor. Kendini daha Kadio diye çağrıldığı günlerde Karpatlar'da annesiyle İtalyan Baldi ve Prens Vladimir Bielkowski ile birlikte 2 yaz oturdukları şu çok uzak şatoda görüyor. Odası koridorun ucunda, annesinden uzakta yattığı ilk yıl. Kapının aslanbaşı biçimindeki bakır tokmağını koca bir çivi tutuyor. Ah, bu duyuların anısı ne kadar belirli. Bir gece uykusunun derinliklerinden sıyrılıp da yatağının başucunda bir kabus için yapılmışa benzeyen pas rengi bir geniş kaftana bürünmüş, başına bir acem başlığı gibi oturmuş, bitmeyecekmişçesine bir uzayıp giden bu garip başlık geçirmiş, bıyığı düşük, her zamankinden de devimsi Vladimir amcayı görünce hala düş gördüğünü sanıyor. Vladimir amca boğuk ışıklı bir fener tutuyor elinde, bir bilya torbasını biraz iterek Kadio'nun yatağının yanındaki masanın üzerine saatini yanına koyuyor. Önce annesinin öldüğünü ya da hastalandığını düşünüyor Kadio. Bellowski bir parmağını dudaklarının üzerine götürüyor, kalkmasını işaret ediyor. Çocuk aceleyle amcasının bir iskemlenin arkalığından alıp uzattığı, banyodan çıktığı zamanlarda giydiği robe de chambre'ı geçiriyor sırtına. Amcanın kaşları çatık, hiç şakası olmayan bir tavırla yapıyor bütün bunları. Ama Kadio'nun Vladi'ye öyle büyük bir güveni var ki bir an bile korkmuyor, terliklerini giyiyor. Vladi'nin halleri onu pek meraklandırmış, her zaman olduğu gibi eğlence iştahıyla ardından gidiyor. Koridora çıkıyorlar, Vladimir gizemli gizemli, ciddi ciddi ilerliyor, feneri önünde, ileride tutuyor. Bir ayin yapıyorlar ya da dinsel bir alayın ardından gidiyorlar sanki. Kadio tökezliyor biraz, çünkü hala düşlerle sarhoş ama merak çabucak beynini temizledi. Annesinin kapısı önünde ikisi de bir an duruyor, kulak veriyorlar, çıt yok, ev uyuyor. Merdiven başına gelince odası çatı katının yanına açılan bir uşağın horultusunu duyuyorlar, iniyorlar. Vladi pamuk ayaklarıyla basıyor basamaklara, en ufak bir çıtırta öyle hiddetli bir dönüş dönüyor ki Kadio gülmemek için kendini zor tutuyor. Özel olarak bir basamağı gösteriyor, onu aşmasını işaret ediyor, bir tehlike varmış gibi ciddi. Kadio bu önlemlerini ve bütün bu yaptıklarının gerekli olup olmadıklarını düşünüp de zevkini bozmuyor hiç. Oyuna veriyor kendini, trabzan boyunca kayarak o basamağa geçiyor. Vladi onu öyle eğlendirmiş ki onun ardından gitmek için ateşler içinden de geçerdi. Alt kata vardıkları zaman bir an soluk almak için ikisi de sonradan bir önceki basamakta oturuyorlar. Vladi başını sallıyor, burnundan soluduğu duyuluyor. Ah, iyi atlattık demek istiyor sanki. Gene başlıyorlar ilerlemeye. Salonun kapısı önünde ne önlemler ne önlemler. Şimdi Kadio'nun tuttuğu fener odayı öyle garip aydınlatıyor ki çocuk zor tanıyor burayı. Aykırı gibi geliyor oda ona. Bir pancurun aralığında azıcık ay ışığı sızıyor. Doğaüstü bir sakinliğe batmış her şey. İçine gizlice ağ atacaklı bir küçük göl diyeceği gelir insanın. Her nesneyi iyi ve yerinde buluyor ama garipliklerini ilk kez anlıyor. Vladi piyanoya yaklaşıyor, aralıyor, parmağının ucuyla birkaç tuşu okşuyor. Tuşlar pek zayıfça ses veriyorlar. Birdenbire kapak kurtuluyor, düşünce müthiş bir gürültü çıkarıyor. La Facadio bunu düşündükçe hala yerinden sıçrar. Vladi fenere koşuyor, kısıyor, sonra bir koltuğa çöküyor. Claudio bir masanın altına sokuluyor. İkisi de uzun zaman karanlıkta kalıyorlar, kımıldamadan kulakları kirişte ama hiçbir şey yok. Evde hiçbir şey kımıldamadı. Uzakta bir köpek aya havlıyor. O zaman usul usul ağır ağır Vladi ışığı biraz çıkarıyor. Yemek odasına nasıl çeviriyor büfenin anahtarını? Çocuk bunun bir oyundan başka bir şey olmadığını biliyor ya, amca da buna iyiden iyiye kapılmış gibi. Neresinin daha iyi koltuğunu anlamak ister gibi içine çekiyor havayı. Bir toke Macar şarabı şişesi alıyor. Bisküvi batırabilecek ilk küçük kadehe toke dolduruyor. Claude'yu kadeh dokuşturmaya çağırıyor. Bir parmağı dudaklarının üzerinde kristal hafiften, pek hafiften çınlıyor. Gece kahvaltısı bitti. Vladi her şeyi eski düzenine sokmaya çalışıyor. Claude ile gidip kadehleri mutfak teknesinde ovuyor, kuruluyor. Şişeyi yeniden kapatıyor, bisküvi kutusunu kapatıyor, kırıntıları dikkatle silkiyor, dolapta eski yerini bulan her şeye son bir kez daha bakıyor. Ne görülmüş, ne bilinmiş. Vladi, Claudio'nun odasına kadar onunla geliyor gene, uzun bir selam verip ayrılıyor. Claudio yeniden bıraktığı yerden uykusuna başlıyor. Ertesi gün bütün bunları düşünde görüp görmediğini düşünecek. Tuhaf oyun bir çocuk için. Jules buna ne derdi acaba? La Facudio'nun gözleri kapalı ama uyumuyor, uyuyamıyor. Şurada varlığını duyduğum küçük ihtiyar uyuduğumu sanıyor diye düşünüyordu. Gözlerimi aralasam bana baktığını görürdüm. Protoss hem dikkat edip hem uyur gibi yapmanın çok güç olduğunu ileri sürerdi. Göz kapaklarının bu hafif titreyişinden sahte uyumayı anlamakta ustaydı. Ben şimdi göz kapaklarımın titremesini tutuyorum. Protoss bile yutardı bunu. Bu arada güneş batmıştı. Floresan'ın içli içli seyrettiği son ışıkları da azalıyordu. Birdenbire vagonun kubbemsi tavanında fazla keskin bir aydınlık oluşmuştu. Floresan'e komşusunun uykusu kaçar korkusuyla düğmeyi çevirdi ama tam karanlığı getirmedi bu yaptığı, gök rengi bir gece lambasına verdi akımı. Floresan'e göre bu mavi ampulde fazla ışık veriyordu. Düğmeyi bir daha çevirdi, gece lambası söndü. Ama iki yan lamba yandı. Hemen bunlarsa ortadan avizeden daha rahatsız ediciydi. Bir kez daha çevirdi. Gece lambası yandı. Burada durdu. Işıkla oynaması bitti mi diye düşünüyordu La Facudio. Sinirlenmişti. Şimdi ne yapıyor? Hayır, kaldırmayacağım göz kapaklarımı. Ayakta. Valizine mi tutuldu yoksa? Aferin. Açık olduğunu anlayıverdi. Anahtarını hemen kaybetmek üzere ona Milano'da, Bologna'da maymuncukla açılması gereken karışık bir kilit taktırmak beceriklice bir şeydi. Hiç değilse bir asma kilidin yerine yenisi konulabilir. Allah cezamı versin. Ceketini mi çıkarıyor ne? Her neyse bakalım şuna. Floristere La Facudio'nun valizine dikkat bile etmiyor. Yeni takma yakasıyla uğraşıyordu. Daha rahat düğmeleyebilmek için ceketini indirmişti ama kalın kolalı patiska karton gibi sertti. Bütün çabalara karşı direniyordu. Mutlu görünmüyor diye düşünüyordu La Facudio elinde olmadan. Akarcı hastalığından ya da başka bir gizli hastalıktan acı çekiyor olmalı. Yardım etsem mi? Kendi başına beceremeyecek. Ama yok. Yaka en sonunda kabul etti düğmeyi. Profesöre kravatını minderin üzerine şapkasını ceketin manşetlerinin yanına koymuştu. Aldı. Kapıya yaklaşarak su üzerine narkis gibi camın üzerine kendi yansımasını aradı. İyi göremiyor. La Facudio ışığı açtı. O sırada tren kompartımanlardan düşen ışıkla aydınlanıp camdan görülen bir eğim boyunca uzanıyordu. Pencerelerden vuran ışıklar yol boyunca dans eden alanın engebelerine göre biçim değiştiren dizi dizi aydınlık kareler oluşturuyordu. İçlerinden birinin ortasında Floresera'nın gülünç gölgesinin oynadığı görülüyordu. Öbür kareler boştu. Kim görürdü diye düşünüyordu La Facudio. Şurada elimin altında kolayca oynatabileceğim bu çift mandal, bu kapı birdenbire açıldı mı öne yuvarlanırdı. Hafiften itivermek yeterdi. Bir külçe gibi karanlığın içine düşerdi. Bir çığlık bile duyulmazdı. Yarın da ver elini adalar. Kim bilecek? Kravat takılmıştı. Hazır bağlanmış ufak denizci düğümlü. Şimdi frösöre bir manşet almış, sağ bileğine takıyor. Bir yandan da az önce oturduğu yerin üzerindeki deniz kıyısında bir saray fotoğrafını seyrediyordu. Dört fotoğraf süslüyordu kompartımanı. Nedensiz bir cinayet diye sürdürüyordu La Facudio düşüncesini. Polis için ne büyük güçlük. Bununla birlikte bu Allah'ın belası eğim üzerinde kim olursa olsun bir komşu kompartımandan bir kapının açıldığını fark edebilir, Çinli'nin gölgesinin takla attığını görebilir. Hiç değilse koridor perdeleri inik. Olayı merak etmiyorum ben o kadar. Daha çok kendi kendimi merak ediyorum. İnsan her şeyi yapabileceğini sanır da sıra yapmaya gelince geriler. Tasarlamakla yapmak arasında dağlar var. Satrançtaki hamleyi baştan alma hakkı da yok. Adam sende. Bütün tehlikeler önceden görülse oyun bütün ilginçliğini yitirirdi. Bir işin tasarlanmasıyla, bak hele eğim bitiyor, sanırım bir köprü üzerindeyiz, bir ırmak. Şurada elimin altında bir çift mandal, oysa dalgın gözleri ileride uzaklarda, oyna hadi. Sanıldığından daha kolay. Acele etmeden ona kadar sayar da, bu arada bir ateş göremezsem, yaban domuzu kurtuldu. Başlıyorum, 1, 2, 3, 4... Ağır, ağır, ağır, ağır. 5, 6, 7, 9, 10, 1, ateş. 2. Flösöre'ye bağırmadı bile. Lafakudio'nun itişiyle önünde açılan uçurum karşısında tutunmak için kollarını uzattı. Sol eli kapının dümdüz çerçevesini kavradı. Biraz yana dönerek takmakta olduğu ikinci manşeti vagonun öbür ucuna kanepenin altına fırlatarak sağ elini Lafakudio'nun üzerinden geriye doğru uzattı. Lafakudio ensesine zorlu bir pençe indiğini duydu. Başını eğdi, bir kez daha itti onu. Birinci itişinden daha sabırsızca itti, tırnaklar yakasını kazıdı, sonra frösöre kunduz derisi şapkadan başka tutunacak yer bulamadı, umutsuzca onu kavradı, düşerken onu da birlikte götürdü. Şimdi soğukkanlı olmalı dedi Lafakudio kendi kendine. Kapıyı çıtırdatmamalıyım, yandan duyulabilirler. Yele karşı kuvvetle kendine doğru çekti kapıyı, sonra usulca kapadı. Şu çirkin düz şapkasını bıraktı bana. Az kaldı, onu da bir tekmede yanına yolluyordum ama benimkini aldı. Bu ona yeter. Adımın baş harflerini çıkarmam iyi bir önlemdi. Ama astarın üstünde şapkacın markası kaldı. Şapkacıyı da her gün kunduz derisi şapka ısmarlanmaz. Ne yapalım, oyun oynandı. Bir kaza sanılsa... Hayır, kapıyı kapadığıma göre tren durdursam mı? Hadi hadi, Kadio, rötuş istemez, her şey istediğin gibi. Buyrultunun tam olduğunun kanıtı. İlk baştan ihtiyarın az önce seyrettiği fotoğrafın neyi gösterdiğine bakacağım. Miramar, gidip görmeye hiç arzum yok. Havasız burası. Pencereyi açtı, tırmaladı beni hayvan. Kan akıyor, çok acıttı. Üzerine biraz su, tuvalet koridorun başında solda. Bir mendil daha götürelim. Yukarıda filede bulunan valizine uzandı, kanepeli minder üzerine daha önce oturduğu yerde açtı. Koridorda biriyle karşılaşırsam bozuntuya vermemeli. Hayır, yüreğim çarpmıyor artık. Hadi bakalım. Ha, ceketi benimkinin altına kolayca saklayabilirim onu. Cepteki kağıtlar, yolculuğumuz bitinceye kadar bununla da ilgileniriz. Eski bir ceket ceizdi bu. Meyan kökü renginde, ince, sert, bayağı bir kumaştandı. Lafakudio'yu biraz tiksindiriyordu. Girdiği dar tuvalette bir askıya astı bunu. Sonra lavabonun üzerinden eğilerek aynada kendini gözden geçirmeye başladı. Boynu iki yerden oldukça kötü bir biçimde berelenmişti. Dar kırmızı bir iz ensede başlıyor, sola doğru dönüp kulağın üzerinde bitiyordu. Bir başkası daha kısaydı. Basbayağı bir tırmıktı. Birincisinin 2 santim üzerinden dosdoğru kulağa çıkıyordu. Kulağı da geçmiş, memesini biraz ayırmıştı, kanıyordu. Ama korkulacak kadar değildi kanama. Ne var ki biraz önce duymadığı sızı oldukça keskin bir biçimde uyanmadaydı. Mendilini küvete batırdı, kanı dindirdi, sonra mendili yıkadı. Yakayı lekelecek bir şey yok diye düşündü üstünü düzeltirken, her şey yolunda. Çıkmak üzereydi. Bu sırada lokomotif düdük çalmadı. Pencerenin önünde donuk camı ardından bir ışık dizisi geçti. Kapatıldı burası. Kazaya öylesine yakın olan bu istasyonda durmak, kunduz derisi şapkasını yeniden ele geçirmek için koşmak, bu düşünce gözler kamaştırıcasına doğuverdi içinde. O yumuşak hafif ipek gibi hem ılık hem serin, buruşmak bilmez o güzelle göze batmaya çalışmayan şapkasına çok üzülüyordu. Bununla birlikte arzusunu hiçbir zaman bütünüyle dinlemezdi. Kendi içinden de gelse. Ama her şeyden çok kararsızlıktan nefret ederdi. Sonra uzun yıllardan beri bir zamanlar Baldi'nin verdiği bir tavla zarını bir uğur gibi saklardı. Her zaman üzerinde taşırdı bunu. Yeleğinin cebindeydi. Şeş gelirse iniyorum dedi zarı çıkarırken. Penç getirdi. Gene de iniyorum. Çabuk. Uğursuzun ceketi. Şimdi de valizim. Kompartımanına koştu. Ah! Bir olayın garipliği karşısında şaşkınlıktan çığlık koparmak ne kadar boşuna. Olay ne kadar şaşırtıcıysa benim anlatımım da o kadar basit olacak. Yalnız şunu söyleyeceğim. La Facodio valizini almak için kompartımana döndüğü zaman valiz yoktu. Önce yanıldığını sandı. Gene koridora çıktı. Elbette, elbette. Evet, oradaydı az önce. İşte Miramar manzarası. Ama öyleyse pencereye koştu. Duş gördüğünü sandı. Garın peronunda vagonun oldukça yakınında valizi iri bir herifle birlikte gidiyordu. Kısa adımlarla götürüyordu adam. La Facodio ileri atılmak istedi. Kapıyı açmaya çalışırken meyan kökü rengi ceketi ayakları dibine düşürdü. Kör şeytan, kör şeytan. Az daha hasmanın kılıcı üzerine atıyordum kendimi. Herif ardından koşabileceğimi düşünse biraz daha hızlı giderdi ne de olsa. Gördü mü yoksa? Bu sırada öne eğik dururken yanağı boyunca bir kan damlası kaydı. Olanlar valize oldu. Zar da söylemişti zaten. Burada inmemeliydim. Kapıyı gene kapadı oturdu. Kağıtlarım valizde değil. Çamaşırlarım da markasız. Ne tehlikesi var? Ne olursa olsun elden geldiğince erken inmeliyim. Belki eğlencesi biraz daha az olur ama böylesi daha akılcı bir davranış. Bu sırada tren kalkıyordu. Valiz değil benim asıl üzüldüğüm. Kunduz derisi şapkam. Onu kurtarmak isterdim. Neyse düşünmeyelim artık. Küçük piposunu yeniden doldurdu. Ateşledi. Sonra elini öbür ceketin cebine daldırdı. Bir dalışta Arnika'nın bir mektubu ve Cook şirketin bir karnesiyle kaba kağıttan bir zarf çıkarttı. Zarfı açtı. 3, 4, 5, 6 binlik banknot. Namuslu kişileri ilgilendirmez. Banknotları zarfa, zarfı da ceketin cebine koydu yeniden. Ama az sonra Cook şirketin karnesini inceleyince La Facodio'nun gözleri karardı. Birinci sayfada Julius do Baraglio adı yazılıydı. Ben çıldırıyor muyum diye düşündü. Julius'ta ne ilgisi var? Çalınmış bilet mi? Hayır olamaz. Ödünç verilmiş bir bilet. Hiç kuşku yok. Kör şeytan, kör şeytan. Belki de pis bir iş yaptım. Bu moruklar sanıldığından daha dallı budaklıdır. Sonra merakla titreyerek Arnika'nın mektubunu açtı. Olay fazla garip görünüyordu. Dikkatini toplamakta güçlük çekiyordu. Julius ile bu ihtiyar arasında nasıl bir akrabalık ya da ne tür bağıntılar olduğunu çözemiyordu ama hiç değilse şu kadarcığını kavradı. Julius Roma'daydı. Hemen vermişti kararını. Kardeşini görmek, en kısa zamanda görmek isteğiyle doldu içi. O durgun, o mantıklı kafada bu işin yankısını görmenin dizgine gelmez merakı. Tamam. Bu akşam Napoli'de yatıyorum, bavulumu alıyor, yarın ilk trenle Roma'ya dönüyorum. Bu o kadar akılcı olmayacak ama belki biraz daha eğlenceli olacak. 14. ayrımın sonu, sayfa 184.